Ayrım 9.
Raporun yayınlanmasından sonra tepki gösteren malum çevreler içinde başı dönemin İçişleri Bakanı Saadettin Tantan çekmiştir. Tantan'ın İçişleri Bakanlığı'nı yayın yolu ile tahkir ve tezyif gerekçeli suç duyurusu dikkate alınmış, ancak İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi ENO 2001-222, KANO 2001-260 sayılı kararla raporun yazarı olan şahsımla birlikte raporun yayınlandığı Yeni Hayat Dergisi'nin sorumlu yazı işleri müdürü Veli Bayır'ı aşağıdaki kararla aklamıştır. Sanıklar haklarında İçişleri Bakanlığı'nı yayın yolu ile tahkir ve tezyif etmek suçundan kamu davası açılmış ise de yapılan yargılamaya, sanıkların savunmalarına ve yazı içeriğine göre yazının tümü itibariyle eleştiri mahiyetinde olduğu, yazı içeriğinde tahkir ve tezyif edici sözcüklerin olmadığı ve sanıkların suç kasıtlarının da bulunmadığı anlaşıldığından sanıkların atılı suçlarından ayrı ayrı beraatlerine, Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yine dönemin İçişleri Bakanı Saadettin Tantan tarafından açılan 25 milyar TL tutarındaki manevi tazminat davasını şu gerekçeyle reddetmiştir. Davaya konu yazı tümüyle incelendiğinde yazıda Türkiye'deki şeriatçı ve fetullahçı yapılanla ve bunun önlenmesi için yapılması gerekenler açıklanarak davacının bakan olarak görev yaptığı İçişleri Bakanlığı ve diğer devlet kademelerindeki mevcut uygulamaların eleştirilmesi amacıyla kaleme alındığı, doğrudan davacıyı ve kişiliğini hedef alan bir ibare bulunmadığı görülmektedir. Bakan olarak davacının da bu eleştirilerden etkilenmesi ve bu eleştiriler nedeniyle biraz da olsa kişilik haklarının saldırıya uğraması kaçınılmazdır. Siyaset ile uğraşan ve özellikle bakan olarak devlet yönetiminde görev alan davacının kendi uygulamaları nedeniyle ulaşan durumlardan dolayı sert eleştirilere katlanması zorunluluğu bulunmaktadır. Siyasetçi ve devlet kademelerinde görev alanlar açısından eleştiri sınırlarının kişilik haklarına tecavüz açısından biraz daha geniş tutulması gerektiği yerleşmiş Yargıtay kararları gereğidir. Bu nedenle davalının yayınladığı yazıdaki belirtilen hususların eleştiri sınırları içinde kaldığı, tazminat sorumluluğunun doğmadığı, yazının hukuka uygun olduğu kabul edilmiş, davanın tümüyle reddi gerekmiştir. Saadettin Tantan'ın kim olduğunu, İçişleri Bakanlığı görevinde ne yapıp ne yapmadığını tüm kamuoyu bilmektedir. Tantan'ın İçişleri Bakanlığı döneminde Fethullahçı istihbaratçıların faaliyetlerine ilişkin örneklere bu dosya içinde ayrıca yer verilecektir. Ancak bu raporla ortaya çıkan çok yönlü baskılar devlet erkini elinde bulunduranların bu gücü devleti savunanların aleyhine nasıl kullanabileceklerini kullandıklarını gösterme açısından önem taşımaktadır. MİT ve diğer istihbarat birimlerinin ilgili raporları. Fethullahçı imamların ellerindeki istihbarat evrakı içinde yer alan ekleriyle birlikte 65 sayfadan oluşan tek MİT raporunda bu yasa dışı yapılanma hakkında değerlendirmeler yapılırken tek cümleyle bile olsa emniyet teşkilatı içindeki ya da kendi içlerindeki kadrolaşma tehlikesinden söz edilmemektedir. Başarılı dış açılımların gelecekte güçlü bir yapılanma ve destek ile içte yönetimi ele geçirme amacına yönelik olduğu düşünülmektedir. Örnek olarak lider Fethullah Gülen'in cemaat üst yöneticilerine hitaben Haziran 1995 ayı içerisinde yaptığı bir konuşmada Türkiye'nin şu an demokrasiye ihtiyacı olduğunu, 15 yıl sonra ise cemaatin kendi sistemini kurabileceğini söylemesi bu görüşü doğrular mahiyettedir. Gülen grubunun yurt içi ve yurt dışındaki eğitimiyle bunu destekleyen finansal faaliyetleri, Türk Cumhuriyetlerindeki uygulamaları, diğer dini grupların aksine bugün laik Türkiye Cumhuriyeti ile Atatürk'ü savunur görünmesi, zaman zaman aydın ve yurtsever kişilerin de beğenisini kazanmaktadır. Ancak barışçı ve devletle uzlaşmacı bir tutum içinde yandaşlarını eğitim ve okumaya teşvik eden, okumuş, çalışkan ve devlet kademelerinde görev almaya hazır nitelikli elemanlar yetiştiren, zaman içerisinde dev bir organizasyonu gerçekleştiren, bu organizasyonu idame ettirmenin yanı sıra geliştirebilen ve bu nedenle yakinen kontrol altında tutulması gerekli görünen Fethullah Gülen grubunun, kısa vadede devlet kademeleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kadrolaşma çabalarını arttıracağı ve ayrıca hali hazır çizgisini değiştirmeyerek uzlaşmacı tavır ve uygulamalarını aynı çerçevede sürdüreceği, orta vadede uzlaşmacı ve barışçı politikasını değiştirerek uzun vadeli amacı olan şeriata dayalı bir Türk-İslam devleti kurulması için ilk girişimlerini başlatabileceği, bu maksatla alışılmış tutum ve uygulamalarında devlet ve toplumun kabul edebileceği dozajda yoklamalar yaparak esas amaca ulaşacak zamanı belirleyeceğin, Uzun vadede diğer İslamcı grupların aksine kendi yetiştirdiği inançlı fakat iyi eğitilmiş kişilerle, özellikle üst düzey bürokratik makamlar dahil yönetimde kesin söz sahibi olacak şekilde devletin tüm organlarında kadrolaşabileceği, kadrolaşmanın sağlayacağı avantajı da kullanarak kendisine amaçları doğrultusunda en büyük engeli teşkil eden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızabileceği, uzlaşmacı politikasıyla ve aynı zamanda sağlayacağı dış destekle Türkiye'deki tüm tarikat ve mezhepleri eylem birliğine yönelterek birleştirici bir dini lider durumuna gelebileceği, bu aşamadan sonra kendi partisini kurarak veya ele geçirdiği bir siyasi partiyi destekleyerek siyasi iktidarı ele geçirebileceği ve son aşamada iktidarda esas amacı olan şeriat devletinin temellerini atarak Türkiye Cumhuriyeti'ne uzun vadede bir tehdit olacağı değerlendirilmektedir. Peter M. Senge'nin 5. Disiplin adlı kitabında bir kurbağanın kaynar suya konması durumunda sıçrayıp çıkmaya çalışacağı, ılık bir suya konması durumunda ise korkmadığı için kaçmayacağı ve yavaş yavaş ısıtılması halinde de sersemleyerek haşlanmayı bekleyeceği örneğine yer verilmektedir. Fethullah Gülen izlediği stratejiyle hedefine bu örnekte olduğu gibi ağır ve kararlı yaklaşan bir görünüm sergilemektedir. Grup imkan ve kabiliyetleri, yaratılan tabanı teşkilatlanma, gençlik kesiminde etkinlik, kaliteli eğitim, finansman, yurt dışına açılma gibi yönlerden incelendiğinde, ana doğrultularda devlet benzeri bir yapılanma içinde olduğu, içte ve dışta misyonerlik benzeri bir çalışma tarzı benimsediği görülmektedir. Bu itibarla grubun ülkemizde belirli bir vadede devleti ele geçirmek ve kendi İslami anlayışı içinde bir düzen oluşturmak amacıyla faaliyet gösterdiği, bunda da önemli mesafeler aldığı söylenebilir. Teklifler. Geniş bir organizasyon ile taraftar kitlesine sahip, aynı zamanda eğitilmiş ve yönetime hazır kadroları bulunan Fethullah Gülen ve grubunun oluşturacağı tehdidi önlemek amacıyla, teşkilat yapısıyla lider kadrolarının belirlenerek takip edilmesi. Kısa vadede şirket ve kuruluşlarının vergi denetiminden geçirilmesi, bu kuruluşların kontrol altında tutularak Cumhuriyetimize yönelik bir hareket girişiminin başlandığına ilişkin emarelerin tespit edilmesi halinde uygun bir şekilde tasfiye yoluna gidilmesi, örgütün malı olmayan fakat hibe yoluyla örgüte destek sağlayan şirket ve kuruluşların kontrol altına tutulması, vakıf ve derneklerinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün haricinde özel surette takip ve kontrol edilmesi, okullarındaki müfredat uygulamalarının sık sık denetlenmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızmasını önlemek üzere, her sene uygulanan önlemlere karşı aldıkları yeni tedbirler tespit edilerek askeri okullara öğrenci sokma girişimlerinin engellenmesi, muvazzaf personel bunların aileleri ve askeri öğrencileri elde etmek için yaptıkları girişimlerin engellenmesi maksadıyla gerekli tedbirlerin alınması, örgütle ilişkisi tespit edilen personel ve askeri öğrenciler hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri çapında müşterek uygulama yapılması, devlet organlarında kadrolaşmasının ve ayrıca örgüte çeşitli yollardan destek sağlayan halen devlet kadrolarında görevli bulunan personelin bu konudaki girişimlerin önlenmesi, aynı zamanda bu personelin tasfiye veya pasifize edilmesi, dergah ve benzeri yerlerin kapatılması, yasal yayınlar haricindeki video ve teyp kasetleri, broşür, risaleler ve benzerleri gibi propaganda malzemesinin dağıtımının önlenmesi, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'de yayınlanacak din öğretisi programlarında örgütün dine ilişkin uygulamalarındaki çarpıklıkların üstüne gidilmesi, Fethullah Gülen ve grubu hakkında elde edilecek her sansasyonel nitelikli bilginin özellikle dinci kesimin yayın organları başta olmak üzere geniş bir kampanya ile tüm medyada afişe edilmesi, irticai faaliyetlere karşın iptal edilen 163. maddenin oluşturduğu boşluğu dolduracak bir kanun çıkartılması, Gülen'in özellikle ABD'deki temas ve girişimleri hakkında bilgi edinilerek gerekli tedbirlerin alınması, yurt dışı temsilciliklerinin kontrol altına alınarak zararlı faaliyetleri tespit edilenler hakkında gerekli işlemlerin yapılması maksadıyla diplomatik temaslarda bulunulması uygun mütalaa edilmektedir. MİT, Fethullah Gülen raporu, sayfa 12-15. Bu raporun konuyla ilgili olarak eleştirilecek pek çok yönü bulunmaktadır. Şöyle ki, yasa dışı Fethullahçı yapılanma Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından hem iç ve hem de dış tehdit odağı konumundadır. Oysa MİT raporunda bu konuya gerekçeli vurgu yapılmamıştır. Hatta raportörlerin bu yapılanmaya hayranlık demeyelim, pek olumsuz bakmadıkları da bazı atıflarından anlaşılmaktadır. Ancak barışçı ve devletle uzlaşmacı bir tutum içinde yandaşlarını eğitim ve okumaya teşvik eden, okumuş, çalışkan ve devlet kademelerinde görev almaya hazır nitelikli elemanlar yetiştiren, zaman içerisinde dev bir organizasyonu gerçekleştiren, bu organizasyonu idame ettirmenin yanı sıra geliştirebilen ve bu nedenle yakinen kontrol altında tutulması gerekli görülen Fethullah Gülen grubunun ya da başarılı dış açılımların gelecekte güçlü bir yapılanma ve destek ile içte yönetimi ele geçirme amacına yönelik olduğu düşünülmektedir. Ya da Gülen grubunun yurt içi ve yurt dışındaki eğitimiyle bunu destekleyen finansal faaliyetleri, Türkiye Cumhuriyetlerindeki uygulamaları, diğer dini grupların aksine bugün laik Türkiye Cumhuriyeti ile Atatürk'ü savunur görünmesi, zaman zaman aydın ve yurtsever kişilerin de beğenisini kazanmaktadır. Veya ancak barışçı ve devletle uzlaşmacı bir tutum içinde yandaşlarını eğitim ve okumaya teşvik eden, okumuş, çalışkan ve devlet kademelerinde görev almaya hazır nitelikli elemanlar yetiştiren, zaman içerisinde dev bir organizasyonu gerçekleştiren, bu organizasyonu idame ettirmenin yanı sıra geliştirebilen ve bu nedenle yakinen kontrol altında tutulması gerekli görülen Fethullah Gülen grubunun MİT raportörleri yasa dışı bir oluşum için terminolojideki organize suç şebekesi, yasa dışı örgüt, cemaat, tarikat ya da benzeri sıfatları kullanmak yerine kitap grubu, kadınlar grubu, müzisyenler grubu, tiyatro grubu gibi düzeyli ve fonksiyonel bir oluşumu çağrıştıran bir sıfatı Fethullah Gülen grubunu kullanmayı yeğlemektedirler. Bu tercih bile en iyimser ve kuşkucu olmayan yorumla raportörlerin mevcut tehlikeyi tam anlamıyla algılayamadıklarını, konularını tam olarak öğrenmemiş olduklarını ortaya koymaktadır. 2. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu söz konusu Fethullah Gülen raporunda Fethullah Gülen'in bu hususta bir hayli yol aldığını inkar etmek mümkün değildir. Son zamanlarda ordu, polis ve MİT teşkilatları arasında sızma faaliyetlerine ağırlık verdiği bilinmektedir, denilmektedir. Ankara Emniyet Müdürlüğü 16 Nisan 1999 tarihli Fethullah Gülen raporu, 2. bölüm sayfa 36. Aynı şekilde geçmişte MİT içine sızma faaliyetlerinde Fethullahçılara destek veren iki eski MİT yöneticisinden söz edilmektedir. Bunlardan biri ağırlıklı olarak Fethullahçılara ait bir kanalda yayınlanan televizyon programlarında boy göstermekte ve her fırsatta eski kurumunu eleştirmektedir. Diğeri ise sığındığı ABD'den eski kurumuna eleştiri ötesine hakaretler yağdırmaya, kendi internet sitesinden dezenformasyon kapsamındaki gizli bilgileri ve belgeleri deşifre etmeye devam etmektedir. Mehmet Eymür'ün CIA kontrol ve güdümündeki internet sitesi için bakınız http://www.atin.org. MİT ya da Emniyet Genel Müdürlüğü mevcut hack birimlerine rağmen bu siteyi anlaşılamayan bir nedenden dolayı hackleyememektedirler. Eymür sitesi de son dönemlerdeki siyasal olay ve skandalları dezenformasyon amaçlı fabrikasyon yöntemiyle ve ABD unsurunu tamamıyla devre dışı bırakarak yorumlarken bilgisiz ama meraklı okuyucu kitlesine ulaşmayı hedeflemektedir. Eymür yazdıklarını tersinden okumak ve değerlendirmek kaydıyla bir takım ilişkiler örgüsünün anlaşılmasına da yardımcı olmaktadır. Aynı kişi Fethullahçılarla organik ilişkisini elan sürdürmeye devam etmektedir. Eymür Türkiye'ye dönecek mi? Eymür 33 yıl boyunca çalıştığı devletinin vefasızlığından olsa gerek Türkiye'ye dönmek niyetinde değil. En azından şimdiki kadrolar yerlerinde kaldıkça Eymür Türkiye'ye dönmeyecek. O artık biricik kızı ve eşiyle yeni dünyada kurdukları yeni yaşama alışmaya çalışıyor. İlgi çekici yazı için bakınız Aydoğan Vatandaş, Eymür'le Bir Washington Sabahı, Zaman 1-7-2001. Tüm bunlar bir rastlantı olarak değerlendirilemezse MİT'in içine geçmişte sızdığı anlaşılan Fethullahçı kadrolara yönelik özel bir çalışma yapılıp yapılmadığının da sorgulanması gerekir. Konunun bir diğer önemli tarafı ise Ankara Emniyet Müdürlüğü raporunda Fethullahçıların MİT içine sızma faaliyetlerinden söz edilirken, MİT raporunda ise emniyet teşkilatı içindeki deyim yerinde ise duyma özürlü sultanın duyduğu Fethullahçı kadrolaşma hakkında bir tek cümleyle bile bahsedilmemesi düşündürücüdür. Örneğin Jandarma Genel Komutanlığı 23. Jandarma Sınır Komutanlığı'nın Hizbullah Terör Örgütü ve Diğer İrticai Faaliyetler başlıklı raporunda bile bu tehlikeli olguya atıfta bulunulmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığı 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Şırnak, Hizbullah Terör Örgütü ve Diğer İrticai Faaliyetler, Eylül 1999 sayfa 20. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendi içindeki Fethullahçı unsurları yılda iki kere Yüksek Askeri Şura kararları ile temizlediği, buna karşılık emniyet teşkilatında hiçbir savunma önlemi alınamadığı ortadayken, MİT'in bu konudaki duyarsızlığını hangi gerekçeye dayandırmak gerekir? Rapordan da açık biçimde anlaşılacağı üzere MİT Fethullahçı yapılanma sistemini çözememiştir. Sistemin işleyişi hakkında bilgi sahibi olmadıkları, masa başında hazırlanmış olduğu anlaşılan klişe çözüm önerilerinden ortaya çıkmaktadır. MİT'in soruna çözüm önerilerinden kaçını uygulamaya soktuğunu ve kaçından sonuç alındığını sorgulanması gerekmektedir. Örneğin bugüne kadar Fethullahçı yapılanma içinde yer alan kaç şirket ve kuruluş MİT yönlendirmesiyle özel vergi denetlemesinden geçirilmiş, kaçı tasfiye edilmiştir? Teşkilat yapısı ve lider kadroları gerçekten belirlenmiş midir? Belirlenmişse yasa dışı örgütün yasal yönden dağıtılması için ilk ve tek fırsat olan Ankara İkinoğlu DGM Başkanlığı'na bu listeler ve diğer deliller ulaştırılmış mıdır? Ulaştırılmamış olması MİT'in Cumhuriyeti koruma ve kollama görevi ile bağdaşmakta mıdır? Örgütün malı olmayan fakat hibe yoluyla örgüte destek sağlayan hangi şirket ve kuruluşlar kontrol altında tutulmaktadır? Kaç şirket ve kuruluş hakkında gereği yapılmıştır? Vakıf ve derneklerinin, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün haricinde özel surette takip ve kontrol edilmesi elbette son derecede önemlidir. Ancak bugüne kadar yasa dışı yapılanmaya ait kaç vakıf kapatılmış ya da en hafifinden rahatsız edilmiştir? Aksine yasa dışı bu yapılanmanın dezenformasyona dayalı operasyonları ile eş zamanlı bütünlük arz eden MİT raporları söz konusudur. Zamanlama ve içerik açısından dikkat çeken yazı 24.04.2001 tarihinde 11.01.03.252-9622-14.695 sayılı İçişleri Bakanlığı'na gönderilmiştir. Tezgahın TBMM'deki ayağı ise Fazilet Partisi Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'dır. 4. Okullarındaki müfredat uygulamalarının sık sık denetlenmesine yönelik öneri Fethullahçı yapılanmanın hala anlaşılamamış olmasının bir göstergesidir. İzlenmesi gereken bu okulların müfredat programı değildir. Milli Eğitim Bakanlığı müfredat programına sistemli sapmalarla birlikte genellikle uyulmaktadır. Esas izlenmesi gereken yurtlarda ve ışık evlerde yürütülen kamp eğitimidir. Yüz binlerce öğrenci ve buralarda zihinsel tasallutta uğramakta, Atatürk ilke ve devrimlerine karşı Cumhuriyet'in tüm değerlerinden nefret eden şeriatçı kimliğini buralarda kazanmaktadırlar. MİT bugüne kadar kaç Fethullahçı yurduna ya da ışık evine operasyon gerçekleştirmiş ve kaçını kapattırmıştır? 5. Her sene uygulanan önlemlere karşı aldıkları yeni tedbirler tespit edilerek askeri okullara öğrenci sokma girişimlerinin engellenmesi, muvazzaf personel bunların aileleri ve askeri öğrencileri elde etmek için yaptıkları girişimlerin engellenmesi maksadıyla gerekli tedbirlerin alınması, örgütle ilişkisi tespit edilen personel ve askeri öğrenciler hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri çapında müşterek uygulama yapılması gibi önerilerin yaşama geçirilmesinde MİT'in Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hangi katkısı söz konusu olmuştur ve de olmaktadır? Devlet organlarında kadrolaşmasının ve ayrıca örgüte çeşitli yollardan destek sağlayan, halen devlet kadrolarında görevli bulunan personelin bu konudaki girişimlerinin önlenmesi, aynı zamanda bu personelin tasfiye, pasifize edilmesi diye öneri getiren MİT, bu konuda bir tek olumlu adım, olumlu örnek gösterebilir mi? 6. Dergah ve benzeri yerlerin kapatılması önerisi ise yapılanma hakkındaki bilgisizliğin bir başka tezahürüdür. Diğer tarikatlarla karıştırılma söz konusudur. Fethullahçıların dergahı, tekkesi, zaviyesi yoktur. Onların kolej adını verdikleri okulları, vakıfları, dernekleri, şirketleri, yurtları, ışık evleri bulunmaktadır. Ve hepsi de ışık evleri dışında yasal boşluklardan yararlanan kağıt üzerinde yasal kuruluşlardır. 7. Yasal yayınlar haricindeki video ve teyp kasetleri, broşür, risaleler ve benzerleri gibi propaganda malzemesinin dağıtımının önlenmesi bir öneri olarak raporda belirtilirken, bu konuda bugüne kadar ne mesafe alındığının da ortaya konulması gerekmektedir. Söz konusu yayınlar, yasa dışı yapılanmaya ait kitap evlerinde, kırtasiyecilerde ve yayın evlerinde serbestçe satılmaya devam etmektedir. 8. Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'de yayınlanacak din öğretisi programlarında örgütün dine ilişkin uygulamalarındaki çarpıklıkların üstüne gidilmesi önerisi hakkında bugüne kadar ne yapılmıştır? Fethullahçılık bugün sadece Türkiye'nin geleceğini, devletin ülkesi ve ulusuyla bölünmezliğini, laik hukuk ve ulusal eğitim sistemini değil, gerçek İslam dinini de tehdit etmektedir. Allah ile kul arasına hiç kimseyi sokmayan bir din adına din tüccarı şarlatanlar samimi inançla milyonlarca insan arasında aleni faaliyet gösterirken Diyanet İşleri Başkanlığı bunlar hakkında bir tek cümle bile olsa eleştiri getirmemekte, mücadele vermemektedir. TRT'de yayınlanan din programları da ortadadır. Tüm bu olumsuzluğun giderilmesinde öneri sahibi MİT ne yapmıştır ya da ne yapmaktadır? 9. Fethullah Gülen ve grubu hakkında elde edilecek her sansasyonel nitelikte bilginin özellikle dinci kesimin yayın organları başta olmak üzere geniş bir kampanyayla tüm medyada afişe edilmesi önerisinin bugüne kadar somut bir sonucu maalesef söz konusu değildir. Örneğin Fethullahçıları kamuoyu nazarında sıfıra indirecek çok önemli bir kasetin MİT arşivinde bulunduğu bu rapordan anlaşılmaktadır. Bu rapor bugüne kadar yasa dışı yapılanmayı izleyen araştırmacılar tarafından ele geçirilememiştir. Fethullah Gülen 1995'te İstanbul'da bölge imamları ile yaptığı özel bir toplantıda demokrasiye en fazla 15 yıl daha katlanacaklarını, sonra kendi sistemlerini egemen kılacaklarını söylemiştir. MİT sansasyonel nitelikli bilgiyi içeren bu kasede bir şekilde afişe etme beceri ve iradesinden yoksun mudur ki hem öneride bulunacak ve hem de gereğini yerine getirmekten kaçınacaktır. 10. İrtica'yı faaliyetlere karşın iptal edilen 163. maddenin oluşturduğu boşluğu dolduracak bir kanun çıkartılması, Gülen'in özellikle ABD'deki temas ve girişimleri hakkında bilgi edinilerek gerekli tedbirlerin alınması, yurt dışı temsilciliklerinin kontrol altına alınarak zararlı faaliyetleri tespit edilenler hakkında gerekli işlemlerin yapılması maksadıyla diplomatik temaslarda bulunulması uygun mütalaa edilmektedir de, bugüne kadar bu yasa dışı yapılanmaya hangi darbe vurulmuştur? Yurt dışına yasa dışı yollardan para kaçıran fahri konsolosların tutuklanması ve yargı önüne çıkarılması, yurt dışındaki zararlı örgütlenmenin önlenmesi, mevcut örgütlerin mürit yöneticilerinin etkisizleştirilmesi, Fethullah Gülen'in ABD'deki temas ve girişimleri konularında dışişlerinin ve Ankara İkinoğlu DGM'nin bilgilendirilmesi konusunda neler yapılmış, hangi mesafeler kat edilmiştir? Örneğin Başbakan Bülent Ecevit'in Fethullahçılar hakkındaki kanaatini değiştirecek hangi somut bilgi ve belgeler sunulmuştur kendisine? Bağlı olduğu başbakanını bile ikna edemeyen bir ulusal istihbarat örgütü tüm Türk kamuoyunu nasıl bilgilendirip doğru yönde yönlendirecektir ki?